Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. William D. Cohan'ın House of Cards adlı kitabı. 1804 Mart ayında Bear Stearns'ın birkaç gün içinde çöküşünü merkezine alan anlatı ağırlıklı bir finans ve şirket tarihi çalışmasıdır kitap. Yalnızca bir yatırım bankasının neden battığını açıklamakla kalmaz. Bu çöküşün Amerikan finans sistemindeki daha geniş kırılganlıkları nasıl görünür kıldığını da inceler. Bohan, Bear Stearns'in kuruluşundan sonraki büyümesini, kurum içi iktidar mücadelelerini, riskli piyasalara bağımlılığını ve son günlerdeki paniği birbirine bağlar. Temel amacı, krizin soyut bilanço kalemlerinden ibaret olmadığını göstermektir. Yönetici kararları, kurum kültürü, denetim eksikliği ve piyasa güveni, olayların yönünü birlikte belirler. Kitap, 1800'lü finans krizini anlamak isteyen okura, Türkiye'de bankacılık ve sermaye piyasaları tartışmalarında da karşılığı olan kaldıraç. Likidite ve güven sorunlarını somut bir vaka üzerinden düşünme imkanı verir. Gazetecilik titizliğiyle kurulmuş ayrıntılı anlatımı, onu teknik bir ders kitabından çok, finansal çöküşün insani ve kurumsal nedenlerini araştıran bir inceleme haline getirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Bear Stearns çöküşü tekil bir kaza değil, birikmiş kırılganlıkların sonucu. Kitabın ana çerçevesi, Bear Stearns'ın Mart 2008'deki tasfiyesinin aniden ortaya çıkmış bir olay olmadığı fikridir. Banka, uzun yıllar boyunca Wall Street'in önemli kurumlarından biri olmuş. Ancak büyüme modeli giderek piyasa finansmanına ve karmaşık menkul kıymetlere daha bağımlı hale gelmiştir. Cohan, son 10 gündeki olağanüstü gelişmeleri anlatırken, bu hızın arkasında daha eski kararların bulunduğunu vurgular. Sorun, sadece varlıkların değer kaybetmesi değildir. Bir yatırım bankası, günlük işlemlerini sürdürebilmek için, karşı tarafların kredisine ve kısa vadeli fon sağlayıcıların güvenine ihtiyaç duyar. Bu güven zedelendiğinde, karlı görünen varlıklar bile hızla likidite sorununa dönüşebilir. Bear Stearns örneği, finansal kurumlarda ödeme gücü ile likidite arasındaki farkı anlaşılır hale getirir. Bir şirketin uzun vadede varlıkları borçlarından fazla olabilir, fakat bugünkü yükümlülüklerini karşılayamazsa yine de batabilir. Bu nedenle kitap krizleri yalnızca kötü yatırımlara bağlamaz. Finansman yapısı, bilgi akışı ve söylentilere karşı dayanıklılık da belirleyicidir. Türkiye gibi piyasa güveninin kur ve faiz koşullarından çabuk etkilenebildiği ekonomiler açısından bu ayrım özellikle öğreticidir. Güven kaybı bazen bilanço analizinden daha hızlı hareket eden bir finansal güçtür. İkinci olarak kaldıraç ve ipoteğe dayalı ürünler. Küçük değer kayıplarını sistemik tehdide çevirdi, Cohan'ın incelemesinde Bear Stearns'in kırılganlığını büyüten temel mekanizmalardan biri yüksek kaldıraçtır. Kaldıraç, kurumun sınırlı öz kaynakla daha büyük varlık pozisyonları taşıması anlamına gelir. Piyasalar yükselirken bu yapı getirileri artırabilir. Fakat varlık fiyatları düştüğünde zararların sermayeyi çok daha hızlı aşındırmasına yol açar. Kitap, özellikle konut kredileriyle bağlantılı menkul kıymetler ve bu alandaki hedge fon sorunlarının bankanın risk algısını ağır biçimde bozduğunu gösterir. Buradaki önemli nokta, tek bir ürünün kendiliğinden zehirli olması değildir. Birbirine bağlı finansal sözleşmelerin, borçlanma yoluyla büyütülmüş pozisyonların ve belirsiz fiyatlamanın aynı anda çalışmasıdır. Varlıkların piyasa değeri konusunda kuşku oluştuğunda, teminat talepleri artar, fonlama maliyeti yükselir ve satış baskısı yeni fiyat düşüşleri yaratır. Böylece zararlar kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşür. Kitap, karmaşık finansın görünürdeki çeşitlendirme faydasının şeffaflık zayıfsa riski saklayabileceği uyarısını taşır. Okur açısından çıkarım, risk yönetiminin sadece ortalama zarar tahminleriyle yapılamayacağıdır. En kritik soru, olağan dışı piyasa koşullarında varlıkların ne kadar hızlı satılabileceği ve borçların hangi hızda geri çağrılabileceğidir. Üçüncü olarak, yönetim çekişmeleri ve kurum kültürü risk uyarılarının etkisini zayıflattı. House of Cards, finansal çöküşü kişiliksiz piyasa güçleriyle açıklamakla yetinmez. Cohan, Bear Stearns'ın üst yönetimindeki rekabeti, güç mücadelelerini ve karar alma tarzını kurumun risklerine bağlar. Bankanın tarihinde etkili olan yöneticiler arasındaki farklı öncelikler, kurumsal sürekliliği ve denetim kapasitesini etkileyen unsurlar olarak görünür. Bu yaklaşım, iyi risk politikalarının kağıt üzerinde bulunmasının tek başına yeterli olmadığını anlatır. Risk birimlerinin uyarıları, ancak üst yönetim bu uyarılara karşılık verecek yetkiyi, dikkati ve teşviki sağladığında işe yarar.
Aksi halde kısa vadeli gelir hedefleri, daha temkinli değerlendirmeleri geri plana iter.
Kitaptaki tablo, kurumsal kibri sadece ahlaki bir kusur olarak değil, bilgi işleme sorunu olarak ele almayı sağlar. Kendine aşırı güvenen bir yönetim, olumsuz verileri geçici sayabilir, eleştirel sesleri etkisizleştirebilir ve geçmiş başarıları geleceğin garantisi gibi yorumlayabilir. Bu durum, büyük kuruluşların en tehlikeli yanılgılarından biridir. Johan'ın anlatısı, yönetim kurulları ve düzenleyiciler için de pratik bir ders içerir. Riskin büyüklüğünü ölçmek kadar. Kötü haberi, kimin iletebildiğini. Bu haberin kimin tarafından dinlendiğini ve yöneticilerin hangi sonuçlardan sorumlu tutulduğunu incelemek gerekir. Dördüncü olarak, piyasa güveni kaybolduğunda, söylenti ve fonlama baskısı bir banka hücumuna dönüşebilir, kitabın en çarpıcı bölümü. Bear Stearns üzerindeki güven kaybının birkaç gün içinde nasıl varoluşsal bir tehdide dönüştüğünü anlatmasıdır. Geleneksel bankalarda mevduat sahiplerinin para çekmesiyle yaşanan banka hücumu, yatırım bankalarında farklı kanallardan gerçekleşebilir. Kısa vadeli kredi veren kuruluşlar fonlamayı kesebilir. İşlem karşı tarafları daha fazla teminat isteyebilir ve müşteriler varlıklarını başka kurumlara taşıyabilir.
Kohan'ın aktardığı çöküş, bu modern banka hücumunun mantığını görünür kılar.
Piyasa aktörleri, bir kurumun gerçekten batık olup olmadığını kesin biçimde bilmeden de kendilerini korumak için ilişkiyi azaltabilir. Herkes aynı anda temkinli davrandığında bu davranış kurumun likiditesini gerçekten tüketir. Dolayısıyla söylentiler yalnızca iletişim sorunu değildir, finansal sonuç doğuran davranış değişikliklerine dönüşür. Bu mekanizma, kamu otoritelerinin neden acil likidite imkanları, güvenilir iletişim ve kriz koordinasyonu üzerinde durduğunu açıklar. Ancak kitap, güveni yalnızca resmi açıklamalarla geri getirmenin zorluğunu da hissettirir. Güven, uzun sürede kazanılır fakat belirsizlik anında hızla kaybolabilir. Türkiye'de dönem dönem görülen finansal dalgalanmalar da güçlü sermaye yapısının yanı sıra şeffaflık ve öngörülebilirliğin neden önemli olduğunu düşündürür. Kriz anında piyasa sadece rakamlara değil, kurumların rakamları açıklama biçimine de tepki verir. Son olarak J.P. Morgan satışı ve kamu müdahalesi.
Ahlaki tehlike tartışmasını kaçınılmaz kıldı Bear Stearns'ın J.P. Morgan Chase'e devlet destekli koşullarda satılması.
Kitabın yalnızca şirket tarihini aşan yönlerinden biridir. Kohan'ın anlattığı olaylar, bir kurumun başarısızlığının neden kamusal müdahale gerektirecek kadar önemli sayıldığını sorgulatır. Bear Stearns'ın bağlantıları. Türev işlemleri ve kısa vadeli fonlama ağları nedeniyle kontrolsüz bir iflasın başka piyasa oyuncularına hızla yayılmasından endişe edilmiştir. Bu durum, sistemik risk kavramının somut bir örneğidir. Bir kuruluşun kendi büyüklüğünden çok, finansal ağ içindeki bağlantıları onu kritik hale getirebilir. Bununla birlikte kurtarma veya aracılı satış kararları ahlaki tehlike sorununu doğurur. Piyasa katılımcıları, aşırı risk aldıklarında kamu otoritelerinin en kötü sonucu önleyeceğine inanırsa, gelecekte daha az ihtiyatlı davranabilirler.
Kitap bu ikileme basit bir çözüm sunmaktan çok, kararın ne kadar dar bir zaman aralığında ve ne kadar eksik bilgiyle alındığını gösterir.
Bu yönüyle kriz yönetiminde ideal ilkeler ile acil zarar sınırlama ihtiyacı arasındaki farkı ortaya koyar. Okur, düzenleme tartışmalarını sadece serbest piyasa ya da devlet müdahalesi karşıtlığı olarak değil,
iflasın maliyetini kimin taşıdığı sorusu üzerinden değerlendirebilir. Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar.
Vergi mükellefleri ve piyasanın diğer üyeleri arasında bu maliyetin dağılımı, finansal adaletin temel meselelerinden biridir. Sonuç olarak House of Cards. Kudemli çift krizine dair genel bir tarih arayanlardan çok, büyük bir yatırım bankasının içeriden nasıl kırılgan hale geldiğini ayrıntılarıyla görmek isteyen okurlar için güçlü bir seçimdir. Finans, ekonomi, işletme tarihi ve kamu politikasıyla ilgilenenler, kitapta kaldıraç, likidite, karşı taraf riski ve sistemik risk gibi kavramların soyut tanımlarını değil, gerçek bir çöküşteki işleyişini bulur. Bankacılık çalışanları, yöneticiler ve yönetişim alanıyla ilgilenenler için asıl fayda, rakamsal risk modellerinin kurum kültüründen bağımsız düşünülemeyeceğini kavramaktır. Uyarıların duyulmadığı,
sorumluluğun dağıldığı ve kısa vadeli teşviklerin baskın olduğu yapılarda teknik kontrollerin etkisi sınırlı kalabilir.
Genel okur için de kitap, finansal krizin neden yalnızca uzmanların sorunu olmadığını açıklar. Büyük kurumların kararları, kredi koşullarından istihdama kadar geniş ekonomik sonuçlar doğurabilir. Benzer kriz kitaplarından ayrıldığı nokta, Bear Stearns'in son günlerini yalnızca dışarıdan yorumlamamasıdır.
Cohan, şirketin tarihini, yöneticiler arasındaki gerilimleri ve piyasa paniğini aynı anlatıda birleştirir. Bu sayede olay, kaçınılmaz görünen bir piyasa kazası olmaktan çıkar. Birikmiş tercihler ve ihmal edilmiş uyarılarla şekillenmiş bir kurumsal başarısızlık olarak görünür.
Kitap kesin bir düzenleme reçetesi sunmaz.
Buna karşılık, finansal istikrarın güvene, şeffaflığa, yeterli sermayeye ve hesap verebilir yönetime neden bağlı olduğunu kalıcı biçimde düşündürür.
Destek olmak isterseniz, William Cohan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.